Ayrım 4. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 39. Tehlikeli değişimler. Düş ve gerçek arasındaki fark nedir? Neden uyuruz, neden uyanırız? Zaman ne zaman başlar ve ne zaman son bulur? Hayvanlar ile insanlar arasındaki fark nedir? Fas benim kederli veya mutlu olduğumu hemen anlar. Ama bir köpek konuşamaz. Yani dili farklıdır. Yine de hayvanların durumu daha iyi. Bir nehri veya tepeyi aşacaklar diye matematik çalışmaları gerekmez. Yalnızca Unmond varken neden değişik ülkeler var? Belki de coğrafya ile ilgili bir şeyler okumalıyım. Paris'teki her bir noktayı bilmek ve tüm dünyaya ilişkin her şeyi öğrenmek harika olabilir. Ama kendi içimizdeki coğrafyayı da. Acaba orası nasıl görünüyordur? Böbrekleri şöyle böyle biliyorum. Geçen yıl dedemde hem taş hem kum çıktığından beri. Ya son derece değişken olan düşünceler ve duygular nasıldır? Beynin içinde geziniyorlar mı acaba? Dağların üzerine çıkıp aşağıya, vadilere inip düz tarlalara doğru gidiyorlar mı? Küçük kız kardeş, bugün bunun için amma da meşgul. Dedemin sesi ve şakaklarımda tık tık eden işaret parmağı beni korkuttu. Oturma odasındaki şık koltukta irkildim. Hık demiş babanın burnundan düşmüşsün. Hayır deyip suratımı ekşittim. Çünkü kendi dünyamdan henüz bütünüyle çıkamamıştım. Ayrıca burnundan düşmüş deyimi sümük ve bakteriler gibi çirkin şeyleri anımsatmıştı. Dedem beni yanağımdan öptüğünde erik rakısının o çok iyi tanıdığım kokusunu çok yakınımda duydum. Sonra her şeyden haberi varmış gibi memnuniyetle başını salladı ve gidip kanepeye oturdu. Dedem babamın bir düşünür olduğunu anlatıp ne dersem diyeyim benim de onun burnundan düştüğümü söyledi. Ayrıca fırsatı değerlendirip annem alışverişe gitmişti, bana bir konudan bahsedecekti. Dedem de babam gibi bir parça kuruntu edenlerdendi. Bu nedenle annem evin efendisiymiş gibi huysuzlanıp dediğim dedik olunca babam erik rakısını bazen fazlaca kaçırıyordu. Bunu hatırlamalıydım. Bir adam derin düşünecek mi, düşünmeyecek mi kendisi seçemez. Bu nedenle erik rakısına ihtiyacı vardır. Baban her gün ağır bir işte çalışıyor, aynı zamanda da derin düşünüyor. Bu çift iş demek. Enstrüman çalmaktan hepimiz için vazgeçti. Herkesin geçimini sağlamak erkeğin kaderi. Annem diyor ki, dedem bana göz kırpıp sözlerindeki baş kaldırının altını çizmek istercesine arka arkaya iki kez gaz çıkardı. Annem bu tip davranışları iyi terbiye görmemişlik olarak tanımlayıp sık sık bu yüzden söylenirdi. Esma pis bir şey olduğunu düşünür, bütün pencereleri açardı. Ben genellikle komik olduğunu düşünüp odanın ortasında gaz çıkarmaya çalışırdım, maalesef başaramazdım. Annem babamın akşamları içmek yerine bizim için keman çalabileceğini söylüyor. Annenin bunu söylemeye yetkisi yok, erkek olan baba. Dedem kendine bir kadeh doldurup ekledi. Bir erkeğin huzur içinde kendi evinin efendisi olmaya ihtiyacı vardır. Bir kadının neye ihtiyacı var? Bunu zamanla öğreneceksin mutlaka küçük kız kardeş. Her şey kendiliğinden olur. Dedem uykuya daldı. Bir süre oturup ona baktım. Benim iyi arkadaşımın armonika çalıp eski günlerden, özellikle partizan olduğu ve ninemle karşılaştığı, birbirlerine aşık oldukları o günlerden hikayeler anlatmasını çok seviyordum. Dedemi mutlu etmek ve gururlandırmak istiyordum. Kuruntulu düşüncelere dalmayacağıma, en fazla derin düşüneceğime dair kendi kendime söz verdim. Ancak hemen konuşurken annemden duyduğum gibi babamın zaman zaman nasıl da yaşamın gerginliği altında ezilip gözlerinin tamamen koyulaştığı, vücudunun titrediği ve annemin karanlık basmadan içmek yasaktır demesine rağmen babama fazladan Slivovitz vermek zorunda kalışı aklıma geldi. Düşünmenin sonu gelmiyordu. Her zaman olduğu gibi yanıtını bilmediğim bütün sorularıma Esma maruz kalıyordu. Yatağımda uzanmıştım ve ablam aynanın önünde saçlarını fırçalarken babamı ve yaşamın getirdiği sıkıntıları sordum. İyi bir şey değil dedi. Anksiyete, korku denen bir şey vardır. Ailede var ama yalnızca erkeklere geçmiş. Bu yüzden endişelenmene gerek yok. Kendine son bir kez aynada bakıp bir rock melodisi mırıldandı. Let the light shine, shine on me. Let the light shine, shine on me. Işıkları kapattı ve çabucak yatağına girip Sweet Dreams, iyi uykular dedi. Let the light shine, sweet dreams. İngilizceyi neredeyse unuttum. Üzerine biraz daha eğilmem gerekir. Esma bana hızla öğretebilir mutlaka. Acaba önce hangisini öğrenmeliyim? İngilizceyi mi, Fransızcayı mı? Değişim ne zaman başladı? Her zamanki gibi yetişkinleri dinleyip onların birkaç yıldır Yugoslavya'nın durumunu konuştuklarını anımsadım. 1980'de Başkan Tito'nun ölümünden sonra ülkemiz yavaş yavaş birbirinden kopmaya başladı. Dedemden öğrendiğim kadarıyla Tito bütün Yugoslavların başkanı olmuştu. Tito'nun ölümünden sonra yeni politikacılar iktidar sahibi olmak istedi. Ülkemizi oluşturan bir sürü cumhuriyet ve özerk bölge arasında var olan çelişkilerin üzerine oynadılar. Çok sayıda cumhuriyet bağımsızlığını istedi. Dedem bunun bağımsızlıktan çok milliyetçilik meselesi olduğunu söyledi. Babam ekledi. Tito'nun zamanında asla buna cesaret edemezlerdi. Babam ve dedem durumdan sonsuza dek sürer diye söz etti. Halk şimdi değişik gruplara ait olduklarını hatırlamıştı. Politik, dini, etnik. İnsanları daha önce birbirine bağlayan hiçbir şeyin artık hükmü kalmamıştı. Bir halk diğerini çoklukla birkaç yüzyıl geriye giden mitler ve hikayelere dayanarak ezmeye çalışıyordu. Bir sürü şehirde gösteriler ve grevler yapılıyordu. Ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinde başkaldırı ve olay vardı. Yetişkinleri, özellikle Sırbistan ve Hırvatistan'da olanları konuştuklarında işitmek ürkütücüydü. Hem dedem hem de babam bizim Bosna Hersek'te de milliyetçiliğin bir bozkır yangını gibi olduğunu, bir başladı mı söndürülemeyeceğini, bunu Tito'nun da bildiğini söylüyordu. Ancak yeni politikacılar hiçbir aracı kullanmaktan kaçınmadılar. Milliyetçiliği dine bağlı kutsal bir fikirmiş gibi öne çıkardılar. Diğer tüm tanrılardan üstün, daha büyük ve önemli bir birliktelik. Bizler hala mutfağımızda hoş günler geçiriyorduk ama giderek dedemin keyifli hikayelerinin yerini ciddi anlatımlar almaya başladı. Örneğin 1875'te Bosna'da başkaldırı varken Müslümanların Ortodoks Sırplara karşı savaşmaları, 1920'lerde herkesin Müslümanların peşinde olması ve dedemin dedesinin o zaman öldürülmesi. Dedem bu tip olayların yeniden yaşanabileceğini görüşündeydi. Annem karşı çıktı. Şimdi zamanın değiştiği, insanların eğitimli ve bilgili olduğu konusunda ısrar etti. Okula yalnızca 4 sene gittiği halde hem okuyup hem hesap yapabiliyor, toplum ve dünyanın geri kalanı hakkında bir sürü şey biliyordu. İnsanların şimdi fazlasıyla karşı çıkıp gösteri yapmasının nedeni zamanın değişmesiydi. Kendi fikrini söyleme olanağı vardı. Halk bu yüzden cezalandırılmadan düşüncesini özgürce söyleyebiliyordu. Merhum başkan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir sürü küçük cumhuriyet, özerk bölge ve halkları birleştirebilmişti. Ülkeyi bu kadar yıl bir arada tutabilmişti ama o da kendi istihbarat örgütü olan bir çetin cevizdi. Eğer erkekler iyice düşünürlerse bir sürü insanın yalnızca kendi düşüncelerini söyledikleri için hapsedildiğini gayet anlarlardı. Babam kendine bir Slivovitz doldurdu. Dedem başını salladı. Kavgacı kadın diye geveledi ağzında ama öylesine alçak sesle söyledi ki annem duyamadı. Bir öğleden sonra Esma ve ben Amazon ormanlarında geçen bir doğa belgeseli izledik. Samir yanımızda kanepeye oturmuş matematik çözüyordu. Büyük gagalı, uzun kuyruklu, rengarenk papağanlar kayalıkların üzerine oturmuş, kireç ve önemli mineralleri arıyorlardı. Neşeli maymunlar, aç jaguarlar aşağıda beklerken ağaç tepelerinde ve tropik sarmaşıklarda sallanıyorlardı. Nehirler elektrik çarpan yılan balıkları ve kana susamış piranalarla kaynıyordu. Ansızın telaşlı bir spiker sesi araya girdi. Slovenya ve Hırvatistan Yugoslavya'dan ayrıldıklarını açıkladılar. Ormanın dibinde dev bir anakonda hızla çırpınan bir kaymanı, bir timsah türünü sarıp mücadeleye girmişti. Sonra tankların ve savaş uçaklarının görüntüleri belirdi. Amazonlar bitti. Spiker, hükümetin bu ayrılık kararını tanımadığını söyledi. Şimdi ses ve görüntüler kendi ülkemizden canlı olarak veriliyordu. Esma çok korktu. Samir anlamaz biçimde ekrana baktı. Kendi uçaklarımız kendi ülkemizi bombalıyor. Büyükler içeriye geldi. Daha sonra mutfakta Bosna'nın durumu ve geleceğine ilişkin heyecanlı bir konuşma geçti. Yıl 1991'di ve her şey son derece kafa karıştırıcıydı. Kilerdeki inime kıvrıldım ama büyükleri dinleyip kapı aralığından içeriği gözetlemekten kendimi alamadım. Yugoslavya Cumhuriyetleri içinde en çeşitli halkı barındıranın Bosna olduğunu duydum. Bu konuda şimdiye dek düşünmemiştim ama şimdi bizim cumhuriyetin halk çeşitliliği bakımından bir tür mini Yugoslavya olduğunu anladım. En büyük üç grup Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırplardı ve herkes gelecekten korkuyordu. Hepimiz Yugoslav olduğumuza göre acaba yakında bitmez mi diye düşündüm dolabın içinde. Büyükler tartışmaya devam etti. Diğerleri gibi biz de bağımsız mı olmaya çalışmalıyız yoksa eski Yugoslavya'nın bir parçası olarak mı kalmalıyız? İzleyen haftalarda daha önce bu tür işlerle meşgul olmayan medyada tartışmalar ileri geri dalgalanarak sürdü. Sırpların çoğu şimdi ağırlıklı olarak Sırp olan Yugoslavya'da kalmak istiyordu. Müslümanlar ve Hırvatlar kuvvetli Sırp nüfusundan korkup bağımsızlığı yeğliyordu. Dedem bağımsız olma fikrinden hoşlanmıyordu. Bu Tito'nun ruhuna aykırıydı. Babam artık aynı görüşte değildi. Sırpların baskınlığı ve milliyetçiliği yüzünden ayrılmaktan başka çıkar yol göremiyordu. Bu konu babamla dedem arasında uzlaşmazlık yarattı. Annem önce tartışmalara fazla karışmadı. Ama bir akşam cevap cici ve kızarmış kuzu köftesi yediğimiz sırada kayık tabağı sertçe masaya bırakıp "Evin huzuru için yiyin ve susun," dedi. Annem dışında herkesin ağzında bir köfte olduğu için Bosna'da mutfağımızda olduğu gibi herkesin bir yeri olmaya devam edecek diye de ekledi. Birlikte yaşadığımız diğer insanları da unutmamamız gerekir. Karadağlılar, Romanlar, Arnavutlar, Ukraynalılar. Herkese yer olan bir bölge diye yineledi annem. Saraybosna'daki parlamentoda hararetli tartışmalar oluyordu. Halkın ne ölçüde Yugoslavya'ya bağlı kalacağı veya bağımsızlık istediği konusunda oy verilmesi kararlaştırıldı. Karar, Şubat-Mart 1992'de bir halk oylamasıyla gerçekleşecekti, yaş günümden birkaç hafta sonra. Halk oylamasına kadar bütün kış boyunca dedem Almanlara, İtalyanlara ve 1940'lardaki diğer düşmanlara karşı verilen korkunç savaştan sıkça söz etti. Ben dedemin düşüncelerinden asla kuşku duymadım ama Samir ve Esma'nın kendilerine ait düşünceleri olduğunu fark ettim. Esma televizyonun önündeki korkunun üstesinden gelmişti. Her şey çok uzaklarda oluyordu. Kardeşlerim beni yatıştırdılar. Ülkenin bizim yaşadığımız kısmında bu tür şeyler düşünülemez bile. Dedemizin anlattığı geçmiş ve tarihin bizimle hiçbir ilgisi yok. Bizim yaşamımızı kesinlikle etkilemez dediler. Esma ve Samir'in arkadaşları hala ziyarete geliyorlardı. Duyduğum kadarıyla kardeşlerime hak veriyorlardı. Tarih kitaplarından Hırvat faşistlerinin Yahudi ve Romanları öldürdüğünü gayet iyi biliyorlardı. Almanlar, savaş, Tito ile partizanların kurtuluş savaşı ve bölünmüş Yugoslavya'nın birlik haline gelişine dair her şeyi biliyorlardı. Bazıları üstelik deniz kenarında tatildeyken yeni kuşak Almanlarla karşılaşmış ve iyi arkadaş olmuşlardı. Evet, ihtiyarlar biraz deliydi yani. Geçmişe saplanıp kalmışlardı. Dedem aynı minvalde devam etti. Tekrar tekrar büyük savaş sırasındaki katliamlardan söz etti. İyi bildiğimiz kahramanlık hikayeleriyle babaannemle yaşadığı aşk artık anlatılmıyordu. En kötüsü, üstün silahları ve toplama kamplarıyla kötülük saçan, ülkeyi işgal etmiş düşman değildi. En kötüsü, birbirlerine karşı savaşan, halkı bölen ve kitle katliamları yapan rakip direniş gruplarıydı. Tüm etnik gruplar birbirlerine karşıydı. Savaş o denli korkunçtu ki nüfusun onda biri öldü. Bir sürü insan yabancı askerlere karşı savaşırken yaşamını yitirdi. Ama Yugoslavların çoğu iç çatışmalar dolayısıyla kendi yurttaşları tarafından öldürüldü. Dedem artık boş gözlerle babamdan çok içiyordu. Erkek kardeşim Foça'da öldürüldü. Teyzem Taşlıca'da. Ülkenin her yanında toprak atalarımızın kanıyla sulanmış. Ben kendim Kajnice'de neredeyse vuruluyordum. Hayatımı Tito'nun partizanlarına borçluyum. Hayatımı sadece onların taarruzu kurtardı. Ansızın Paris gibi ileride fethedeceğim, sırf yabancılıkları nedeniyle son derece heyecan verici ve çekici olan bu meçhul kentler egzotik yerler olmaktan çıkmıştı. Evdeki kötü atmosfer içimize işlemişti. Çoğu zaman şaşkındım. eskiden Bosna'da mı, Sırbistan'da mı olduğumu tarladaki tavşanlar kadar az düşünürdüm. O görünmeyen sınırı istediğimiz gibi geçerdik. Annem yol daha uzun olmasına rağmen Sırbistan'daki çocuk doktorunu Srebrenica'daki hastane doktorlarına tercih ederdi. Apandisitim ağrıdığı zaman beni hemen Sırbistan'daki çocuk doktoruna götürdü. Onu gece yarısı uyandırdığımız halde bizi dostça karşıladı. Beni sabaha karşı 5'te ameliyat etti. Üstelik annemin yanında muayene ücretini ödemek için bile yeterince para yoktu. Sırplar, Hırvatlar ve Müslümanlar birbirlerine karşı. Okula beraber gittik, beraber oyun oynadık, arkadaştık. Farklı insanların farklı alışkanlıkları vardı ama bunda hiçbir gariplik yoktu. Örneğin bir sürü insan domuz eti yemezdi. Biz de yemezdik ama domuz etini asla dini bir şey olarak düşünmedim. Her şeyden önce kesinlikle dindar değildik. Babam yılda birkaç kez omzunda yarım kuzuyla eve her zaman keyfi yerinde gelirdi. Daha çiftlik avlusundan bağırırdı. Baba, kuzu geldi. Dedem koşarak giderdi. En sevdiği yemek yağlı ve lezzetli, çürük dişlerle yemesi kolay kuzu eti çorbasıydı. Çorba Slovenya'nın geleneksel yemeğiydi ve babaannem sık sık yapardı. Dedemle evlenmeden önce kuzeyde, Slovenya'da zengin bir ailenin mutfağında çalışmıştı. Annem erkekleri susturup hayvanı hemen mutfağa taşımalarını istedi. "Sakin ol hanım," diye kıkırdadı babam. "Daha hayvanın derisini yüzmedim." Sonraki birkaç hafta boyunca bizim oturduğumuz yerde yaşayanların çoğunun Müslüman, babamın çalıştığı kimya fabrikasının bulunduğu nehrin diğer yakasındakilerin çoğunun da Sırp olduğunu keşfettim. Artık sınıfta yanında oturmamam gereken Milena o tarafta yaşıyordu. Bizim bölgede pek fazla Hırvat yoktu herhalde. Kimin ne olduğundan emin değildim. Belki de biraz orada, biraz burada, her yerde yaşıyorlardı. Mutfakta babamın en kötü olasılıkla tarihin yineleneceğini söylediğini duydum. Annem bulaşıkları yıkadı, Esma kuruladı ve ben de yerlerine kaldırdım. Babam ve dedem mutfak masasının başında oturmuş bir sürü şehrin Birleşik Ordumuz tarafından top ateşine tutulduğunu konuşuyorlardı. Hırvatistan'daki Sırplar özel bir Sırp Cumhuriyeti ilan etmişlerdi. Durum o derece ciddiydi ki Birleşmiş Milletler, anladığım kadarıyla bir çeşit uluslararası kulüp, Sırp kontrolü altındaki bölgelere barış gücü gönderecekti. Dedem eski trajedilerden vazgeçmişti. Ülkemizi şu anda kasıp kavuran ve bir gün bizi de vuracak olan korkunç savaştan söz ediyordu. Bodrum'daki patates kilerinde sığınak yapmamız gerektiğinde ısrar ediyordu. Annem bizleri bu tür konuşmalarla korkutmaması için onu azarladı. Dedem fikrinde ısrar etti ve annemle babam dışarıdayken Esma ile beni kenara çekip Bodrum'u hazırlamamızı söyledi. "Ben ne seninle ne de bir başkasıyla karanlık Bodrum'a inmeyeceğim," dedi Esma. Dedem iyice afalladı. Esma, "bir yandan haydut, öte yandan ikinci sınıf politikacı olanlara boyun eğmeyeceğim," diye ekleyip dedemin ne diyeceğini dinlemeden yukarıya odamıza çıktı. Nietzsche onu cezbediyor da bu yüzden diye açıklama yapıp dedemin Esma'nın konuşma tarzına üzülmemesini umdum. Böyle buyurdu Zerdüştü, tekrar tekrar okuyor, yapmak istediği tek şey bu. Dedem Esma'nın eşyaları aşağı taşıyıp Bodrum'u hazırlamak yerine okumayı tercih etmesini bir bakıma anlıyordu. Böyle buyurdu Zerdüşt'ün özellikle kütüphanelerin kargaşa yüzünden yeni kitap getirmeyi bırakmasından önce aldığı son kitap olmasından dolayı ona anlayış gösteriyordu. "O zaman Bodrum'u düzenleme işi ikimize kaldı," dedi. Beraberce aşağıya bir yün döşek ve annem daha akıllıca düşünene kadar battaniye yerine geçecek bazı boş çuvallar taşıdık. Mum ve kibrit de gerekliydi çünkü Bodrum kapkaranlıktı. Dedem son olarak büyük kovalarla geldi ve bunları suyla doldurdu. "Su her şeyden önemli," dedi. "Su olmadan en cesur insanlar bile ayakta duramaz." Bir parça dinlenmek için yün döşeğe oturduk. Ardından galiba uykuya daldım çünkü her şey kapkaranlık oldu. Buranın iyi bir sığınak olduğuna şüphe yok ama aynı zamanda da biraz ürkütücü diye düşündüm. Samir birkaç saat sonra beni oturma odasında bulduğunda hala tüm bedenim ürperiyordu. Beni sakinleştirdi. "Küçük kız kardeş, biz hepimiz Yugoslavız. Bunların bizimle ilgisi yok. Bu yalnızca bazı politikacıların iktidarı ele etmek için çıkardıkları olaylar." 4. ayrımın sonu. Sayfa 47.